Çalışanların Dünyası.
Merhaba sevgili dinleyenler. Başkentimiz Ankara'ya, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. Programımız Çalışanların Dünyası başlıyor. Program sizler için Kadriye Şenel ve Çalışma Hayatı Uzmanı programımızın aynı zamanda danışmanı Sayın Tarkan Zengin hazırladılar. Teknik masada Ayhan Taşçı görev yapıyor. Sunum masasında ben Osman Orkun Kara. Yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz programımız Çalışanların Dünyası'nda. Bizlere ulaşabilirsiniz. Bugünkü programımızın konusunu az sonra ben sizlere aktaracağım. Konuyla ilgili sorularınız, düşünceleriniz, danışacağınız herhangi bir husus varsa +90 312 Ankara'nın alan kodu 463-34-19, 463-34-21. Tekrar edeyim, 463-34-19, 463-34-21 numaralı telefonlarımızdan bizlere ulaşabilir, sorularınızı, önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz. Danışmanımız Tarkan Zengin demiştik, sürekli daimi konumuz. Efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bugünkü konumuz toplu iş sözleşmeleri, kamu işçileri ve bayram da geliyor. Bayram öncesi düzenlemeler, var mı sürprizler, var mı güzel müjdeli haberler, bunları konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde kamu işçilerinin toplu iş sözleşmelerinde sanırım bir anlaşmazlık mı oldu? Öyle bir haber
yansıdı,
vardı, evet. Yansıdı bizlere de. Böyle bir süreç söz konusu mu?
Şimdi Osman Bey, kamuda toplu sözleşmeler iki tane var. Bir işçiler adına yapılan toplu sözleşmeler, bir de memurlar adına yapılan toplu sözleşmeler var.
Evet.
İşçiler adına yapılan toplu sözleşmeler memurlarda olduğu gibi her iki yılda bir yapılır. İki yılda bir yılın tekli rakamlarında yapılır. Yani 2015'te, 2017'de, 2019'da, sonrası 2021'de yapılıyor ve bunlar 2 yıl yürürlükte kalıyor. Kamu işçilerinin toplu sözleşmeleri iş yerine göre değişiyor. Kimisi 1 Ocak, kimisi 1 Şubat, kimisi 1 Mart, kimi toplu sözleşmelerde 1 Nisan'da.
Yılın ilk dönemi bitiyor. Diyelim,
evet,
biz buna.
Yılın zaten tekli yılların ilk aylarından itibaren biz yaklaşık 6 ay, 7 ay boyunca bu toplu sözleşme süreçlerini, görüşmelerini, uzlaşmazlık olmadığı durumda işte arabulucu aşamalarını, grev süreçlerini yaşadığımız bir dönem. Dolayısıyla şu anda o dönemi yaşıyoruz.
Evet.
Geçen gün hani gazetelere kamu işçileri anlaşamadı, greve çıkıyor diye bir haber çıktı.
Şimdi, grev hakkı var mı kamu işçilerinin?
Tabii var. Yani tamam, grevin yasak olduğu işler var, yasak olduğu iş kolları var.
Ama
genel olarak grev Türkiye'de serbest, grev yapmak ve grevin birçok
yapılan, uygulanan
türünü,
bir hak.
Hak, evet. Yani tabii, şu anda mesela bazı sendikalar toplu sözleşme süreçlerinde ara bulucu aşamasında mesela,
hı hı,
orada da uzlaşma olmadığı takdirde grev aşaması başlıyor. Çünkü bir,
evet,
süreç. Dolayısıyla orada bu dönem toplu sözleşmelerde şu anda bazı sendikalar görüşmelerini bitirdiler. İsterseniz Osman Bey, yani bu toplu sözleşme süreci dediğimiz şey, yani nasıl bir süreç, kaç gün sürüyor, hangi aşamalardan geçiyor?
Onları bir dinleyenlerimize aktaralım.
6356 buyurun sayılı bizim sendikalar ve toplu sözleşme kanunumuz var. Bu kanuna göre toplu sözleşme görüşmeleri önceden başlıyor. Taraflar ilk görüşmeye başladığı andan itibaren 60 gün süren bir ilk toplu görüşme süreci var. Onun adına toplu sözleşme görüşmeleri süreci deniyor. Yani diyelim ki 1 Mart'ta başlıyorsa 1 Mayıs'ta 60 günlük süre doluyor. Bu süreçte eğer taraflar anlaşmışsa zaten toplu sözleşmeyi imzalıyorlar. Anlaşmamışlarsa 6 iş günü içerisinde taraflar anlaşmadıklarını bir tutanak halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildiriyor.
Evet.
Bakanlık da yine 6 gün içerisinde bu tarafları yeniden bir araya getirmek üzere Osman Bey adına resmi arabulucu denen ve akademisyenlerden genellikle oluşan arabuluculardan birini tayin ediyor. Burada arabulucuyu tayin ederken işçi işveren tarafları uzlaşabilirler de. Yani bir isimde biz ikimiz de bunu istiyoruz diyebilirler. Uzlaşma yoksa da bakanlık re'sen bir arabulucu atıyor. Arabulucu da tarafları bir araya getiriyor. 15 günlük süreci var Osman Bey. Yani örneğin herhangi diyelim ki 7. top sözleşmenin 7. maddesinde anlaşamamışlarsa tarafları dinliyor ve diyor ki ya şöyle yaparsanız uzlaşabilirsiniz diye. Bazı konularda uzlaştırıyor da yani pratikte. Dolayısıyla şu anda birçok sendikanın bu 60 günlük süreci tamamlandı. Bazılarının resmi arabulucu süresi oluyor. Bazılarının ise işte arabulucunun da son günlerini yaşıyorlar. Bazıları da işte diyelim ki burada da anlaşmamışlarsa işte o süreçten sonra grev aşaması dediğimiz o aşamaya geliyor. Grev aşamasında da yani şöyle bir şey olmuyor. Hani bu çok kamuoyunda bilinmediği için söylüyorum Osman Bey.
Buyurun.
Yani grev dediğimiz şey hukuki bir süreç aslında. Az önce size saydığım o 60 günlük görüşme, onun sonrasında 6 iş günü içinde resmi arabulucu için müracaat etme, sonrasında yine 6 iş günü içinde resmi arabulucu atanması, 15 gün içinde resmi arabulucunun görüşmeleri devam ettirmesi, burada eğer 15 gün içinde uzlaşılamamışsa taraflar 6 gün daha uzatabiliyor, 21 güne çıkabiliyor arabulucu aşaması. Burada da anlaşılamamışsa o zaman sendikalar, grev hakkı olan sendikalar grev yapabiliyor. Yani grev hakkı olmayan sendikalardan da neyi kastettiğimizi hemen söyleyelim. Yine yasaya göre örneğin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerinde grev yapmak yasaktır. Yani sektörün kendi gereği. Bazı işlerde de yasaktır. Mesela cenaze ve tekfin işleri de yasaktır.
Evet.
İnsan hayatını doğrudan ilgilendiren sağlık gibi sektörlerde grev yapmak yasaktır. Yani sektör olarak demeyelim ama iş olarak yani hizmet kolu ya da iş kolu değil ama belli işler var. Oralarda grev yapmak yasaktır. O iş yeri bu kapsamda değilse de grev hakkı var. Bu grev hakkında yani oturduk grev kararı aldık hemen yapıyoruz denmiyor. Yine 60 yani, günlük bir süre veriyor.
Evet, bir vücut olarak düşündüğümüzde vücuttaki ana damarlarda kan akışı devam edecek. Oralarda grev yok, oralarda hadi birkaç gün kan akışını durduralım da daha sonra tekrar devam edelim gibi bir şey söz konusu değil.
Evet.
Ama diğer bölümlerde ya da bölgelerde ya da kurumlarda, sektörlerde sizin dediğiniz gibi evet. O sektörlerde, kurumlarda grev hakkımız var.
Var. Orada da hani temel ölçü şu, eğer bir hizmetin yapılmadığı takdirde toplumun büyük bir bölümünü, sağlığını, güvenliğini tehlikeye atacaksa orada grevin, bu uluslararası ILO normlarında da var, sözleşmelerinde de var. Grevleri hem iş kolu itibariyle de hem de işler itibariyle onları grev yasağı kapsamına alırsınız. Zaten şöyle Osman Bey, yani herhangi bir grev yasağı kapsamında olmayan iş yerinde de grev kararı aldığınızda oranın bütün her yerinde grev yapamıyorsunuz. Yani örneğin yani TRT'yi düşünelim.
Hı hı.
Yani buranın diyelim ki güvenlik hizmeti veren şeyi ortadan kaldıramazsınız.
Ben şimdi grev yemek, yapamam örneğin.
Evet, yemek hizmetini
yani,
yapamazsınız.
Program tabii. Sunulacak, buradan evet. Bir ses çıkacak. Yani benim grev hakkım yok gibi düşünelim.
Yani tabii o çünkü o kurumun genel gidişatını etkiliyor. Zaten fiili durumda da böyle.
Evet.
Nitekim şöyle oluyor. Hani bu kamuoyunda dediğim gibi yeterince bilinmediği için yani 700 kişilik bir iş yerinde grev kararı aldığınızda bakanlık grev yapamayacak kişilerin listesinde belirliyor.
Eskiden biz gerçi kamu çalışanlarından özür dilerim sözünüzü kestim. Hı-hı. Bahsediyoruz ama eskiden çöpçülerin bir grev yapma durumu, çöp yığınları, kokular, o kötü görünüm falan söz konusuydu. Son zamanlarda gerçi ben göremiyorum. Belki de benim bilgim Hı-hı. dışında bu durum. Hala devam ediyor mu grev hakları?
Ya şöyle, orada şunlar yaşandı. Yani grev hakları var belediye işçilerinin. Ancak biliyorsunuz Türkiye'de özelleşme yaşandı. Belediye şirketleri kuruldu. Dolayısıyla şimdi herhangi bir yerde grev kapsamına alındığında hemen böyle bir şey de oluyor. Yasaya aykırı olmasına rağmen yani halkın tepkisini çekmemek için bir şirket marifetiyle bazen işler yürütülüyor. Ama bu dediğim gibi yasaya tamamen aykırı bir şey. Şu anda var yani belediye işçilerinin bu konuda grev yapma hakları ve imkanları var.
Tekrar konumuza dönersek grevden sonra.
Grev kararı alabiliyorsunuz bütün o aşamaları geçtikten sonra. Ama grev kararı aldıktan sonra da bunu 60 gün içinde uygulama imkanı veriliyor Osman Bey. Yani grev kararı aldık hemen ertesi gün greve gideceğiz diye bir şey yok. Yasal süreç açısından söylüyorum. Çünkü bizde toplu sözleşme müzakereleri, örneğin bir sendika grev kararı alıyor. 3-5 gün sonra taraflar anlaşıp yeniden toplu sözleşmeyi imzalayabiliyorlar. Yani o süreçlerde evet. Genelde imzalanıyor. O nedenle şu anda kamuda yaşanan da bu aslında. Yani bir yasanın çerçevesini belirlediği günler, süreler, süreçler var. Onlar yaşanıyor ve şu anda bazı sendikalar müzakere sürelerini bitirdiler. Arabulucu aşamasındalar. Bazıları arabulucu aşamasını bitirdiler. O grev dediğimiz aşamaya geldiler. Ama orada da dediğim gibi 60 günlük süre var. Onun dışında da yani rutin bir anlamda süreç işliyor. Zaten şeye baktığımızda Osman Bey mesela tekli yıllarda yapılıyor dedik ya. 2019'un şu anda yapılıyor. 2017'de yapıldığında imza tarihlerine bakıyoruz mesela. Toplu sözleşmeler ne zaman imzalanmış diye. Genellikle kamu işyerlerinin toplu sözleşmelerinin 7. ayın içerisinde imzalandığını görüyoruz. Yani Temmuz ayı içerisinde. Kimisi 5 Temmuz, kimisi 7, kimisi 26, kimisi 28. Hatta Ağustos ayı içerisinde bile imzalanan toplu sözleşmeler var. Yani hani burada endişe edecek bir şey yok. Yasal süreci içerisinde, rutin süreci içerisinde.
Oturmuş bir süreç, bir de alışılagelen bir süreç haline geldi. Yani değil mi? Temmuz'a sarkacak bu olay.
Yani zaten her dönem aşağı yukarı o dönemlerde yapılıyor. 7. ay, 8. ayda imzalanıyor. Burada önemli bir şey söylediniz. Yani hani rutin bir şey mi? Evet. Bu dönem 27. dönem toplu sözleşme dönemi. Yani 27 defadır yapılan rutin bir uygulama haline gelmiş. Bu konuda hani devlet kapasitemiz de gerçekten kamu işçileri olduğu için işverenler de kamu işverenleri var ve bunlar gerçekten mesleğinde uzman insanlar. Sendikalarda zaten oturmuş durumda. Yani 60 yıllık, 58 yıllık uygulanan bir sistemden bahsediyoruz.
Efendim greve gidildi. Herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Grevden sonra bir uzlaştırıcı bir kurula mı gidiyor o anlaşma?
Şöyle.
O şartlar, sözleşmeler.
Şöyle Osman Bey, şimdi grev hakkı olan sendikalar greve gidiyor. Az önce bahsettik, grev hakkı olmayan iş kolları var.
Evet.
Onlar da Yüksek Hakem Kurulu diye bir kurul var.
Evet.
Bu kurulun kararları... yani mahkemeye sunulamıyor. Verdiği kararlar kesin.
Kat'i ve uygulanıyor.
Evet, uygulanıyor.
Greve gidenlerin greve sonrası
de,
durumu nedir?
Greve gidenlerin de genelde hani uygulamayı söyleyeyim. Bazı grevler var. 8 ay sürüyor. 9 ay sürüyor. Yani o süreç bitene kadar yani grev aşamasında grev kararı aldığınız takdirde her an tarafların yine bir araya gelip anlaşması mümkün.
Evet.
Yani örneğin bir sendika grev kararı aldı, grev kararı iş yerine asıldı, grev başladı. 10. gün işveren dedi ki ya gel uzlaşalım dedi. Çalışanlarla bir araya geldi, uzlaştı, imza attılar. Grev ortadan kalkıyor ve uzlaşma zemini oluşuyor.
Evet. Çalışma meclisi toplanmış. 12. geçen hafta 12.si olmuş çalışma meclisi toplantılarının. Bu konuda da bir şeyler söylemek ister misiniz? Programımızın ikinci bölümüne de geçeceğiz değil mi ilerleyen dakikalarda? Kısaca isterseniz birkaç cümle özetleyelim.
Önemli bu çalışma meclisi. Çünkü bütün sosyal tarafları bir araya getiriyor. Yani işçi, memur, işveren örgütlerini tamamının bir araya geldiği, çalışma hayatına dair istişarelerin, belli konuların tartışıldığı bir ortam burası. 1947 yılında ilk defa toplanmıştı birinci çalışma meclisi.
Bakanlığa bağlı değil mi?
Çalışma Bakanlığı bunun sekreteryasını yürütüyor. Çalışma Meclisi'nin işlemlerini. Yani biz Çalışma Bakanı diyoruz ama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Evet. En son 4 yıl önce toplanmıştı. 4 yıl sonra yeniden toplandı. Burada İLO'nun bu yıl İLO'nun kuruluşunun 100. yılı, 1919 yılında kurulmuştu. İLO'nun temel bir şeyi var, sloganı var. İşte daha parlak bir gelecek için çalışmak. Burada yapılan 12. Çalışma Meclisi'nin de temel felsefesi buydu. Hatta İLO'nun genel müdürü Guy Ryder da toplantıya gelmişti. O da bir konuşma yapmıştı. Yani İLO'nun genel müdürü olarak bilinen genel koordinatörü. Oradan yine başka sunumlar yapılmıştı. Dolayısıyla çok önemli bir toplantıydı. 4 yıl aradan sonra toplanması da önemliydi. Bir gün boyunca orada bütün kamu sendikaları, işçi sendikaları, işveren örgütleri kendi düşüncelerini aktardıkları oturumlar da yapıldı. Yani çalışma hayatına dair beklentilerini, mevcut yasalardaki gördükleri eksiklikleri, bunları ifade eden birçok konu tartışıldı. Geçtiğimiz hafta bugün yapıldı. Yani 23 Mayıs'tı. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız da katılmıştı İLO Genel Kurulu'na. Orada önemli de bir konuşma yaptı. Yani burada özellikle benim dikkatimi çeken ifadeleri vardı. Çalışma hayatına, çalışanlara dair önemi hisseden ve bunu da işverenlere bu önemi yansıtmaya çalışan bir konuşması vardı. İsterseniz onu ifade edelim. Mesela şey dedi, adaletsizlik her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da büyük bir sorun. Biz dünya 5'ten büyüktür derken güvenlik kaygıları yanında yerküredeki insanların hayatının her alanını kuşatan bir adaletsizliğe de işaret ediyoruz. Büyük bir şairimiz bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa diyor. İnsanlığın durumu da tam olarak böyle. Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Bir yanda tüketimin akıl almaz boyutlara ulaştığı Amerika ve Avrupa kıtaları, öte yanda açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan ölen çocukların bulunduğu Afrika ve Asya kıtaları. Yani evet. O şairin dediği gibi gerçekten çalışma hayatında da büyük bir adaletsizlik var.
Değil mi?
Yani bir kişiye 9 pul veriliyor, 9 pul, bir pulda 9 kişi arasında pay ediliyor. Bu gelir dağılımındaki adaletsizliğe de
ama her yerde bu söz konusu.
Öyle.
İçinde bulunduğumuz durumda da, hayatta da, yerde de
evet,
söz konusu.
Zaten ona dikkat çekiyor. Yani ülkelerin, yani bu adaletsiz durumun ulaştığı vahim boyutu da aslında ifade ediyor diye ben algıladım bu konuşmayı. Eşitsizliklerin de aynı zamanda işte bu olabilir diye geçiştirilecek bir durum da değil. Yani çok evet. Çarpık bir düzen. O nedenle ben önemli gördüm. Bir de Cumhurbaşkanımız daha önce müteaddit defalar iş gücü piyasalarıyla işsizlikle ilgili mücadelede işverenlerden hep yeni işçi almaları desteğini ifade ediyordu. Burada da aynısını söyledi. Yani yeni işçi almak çok bunu maliyet olarak görmeyin, kazancınızı paylaşın, yeni işçiler alın diye yeniden burada ifade etti.
Evet efendim. İsterseniz biraz nefes alalım, soluklanalım. Ardından diğer konularımızla programımıza devam edelim. Sevgili dinleyenler, 312 alan kodumuz 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Bekliyoruz sorularınızı, mesajlarınızı, düşüncelerinizi, paylaşımınızı. Ve ikinci bölümde Sosyal Güvenlik Kurumu bayram öncesi neler olacak, emeklilere ikramiye, maaş ödemeleri hususunda konuşacağız.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor.
İkinci bölümde Sosyal Güvenlik Kurumu dedim ben ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nu konuşmayacağız. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çıkarmış olduğu bir genelge var sevgili dinleyenler. Bu genelge ağır engelli çocuğu olan anneler ve eczacı kalfalarıyla ilişkin bir düzenleme. Bu düzenleme hakkında konuşacağız. Efendim nedir bu ayrıntılar düzenlemenin?
Geçen hafta Osman Bey çıktı. SGK'nın 2019'a 9 sayılı genelgesi. Bu genelgede özellikle ağır engelli çocuğu olan banka sandıklarına bağlı çalışan kadınlarla ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Aynı zamanda eczacı kalfalarının yıpranma payına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Yine askerlik borçlanmasıyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Burada isterseniz eczacı kalfalarıyla ilişkin şeyden başlayalım. Yani eczanelerde çalışan bizim de eczacı kalfası dediğimiz kişilerle ilgili. Biliyorsunuz geçen yıl sağlık çalışanlarına yıpranma payı diye toplumda bilinen ama resmi adı fiili hizmet süresi zammı olan, yani her yıl çalışmaya belli bir gün prim ödemiş gibi sayılan durumlar. Yani
bazı yani 4 yıl çalışınca 5 yıl çalışmış gibi.
Ya da 1 yıl çalışana kimi mesleklerde 60 gün, kimisinde 90 gün, kimisinde 30 gün verilen bizim yıpranma payı olarak evet. bildiğimiz şey eczacı kalfalarına da verildi. Buna göre eczacı kalfaları her yıl için 60 gün fiili hizmet süresi zammı alacaklar. Yani diyelim ki 5
yıl çalıştınız yaklaşık 1 yıl.
300,
yani
300 gün 6 yıl 6 yıla 1 yıl
şeklinde. Ya da 6 yıla 1
yıl 7 yıl çalışmış gibi olacaklar. Burada tabii sigorta prim gün sayısıyla emeklilik şeyini karıştırmayalım. 60 gün orada ama her bir yıllık çalışmaları için bir ay erken emekli olma imkanı getirildi bununla. Hı hı. Burada da tabii şunu hemen söyleyelim. Yani bunun olabilmesi için de belli şartlar var.
Evet.
Yani yoksa hani bazen böyle gazetede okunuyor. Ve diyor ki ben zaten eczacı kalfasıyım, onun için bir şey yapmama gerek yok.
En az şu kadar yıl çalışmış olması şöyle, lazım vesaire gibi değil mi?
Şartlar şunlar. Bir tanesi, birincisi Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği. Bu eczacıların meslek örgütü olan Eczacılar Birliği. Bunların ortaklaşa düzenlediği eğitime katılmış olmak, buradan sertifika ya da kurs bitirme belgesine sahip olmak.
Evet.
Birincisi bu.
Yani zaten kalfalık yapmaları için belgeleri
gerekiyor.
Evet.
Ama bugün hani çalışan biri eğer bu belgesi yoksa da buradan hem hatırlatmış olalım. Bu belgesini en kısa sürede almış olması gerekiyor. İkincisi de özellikle işverenler biliyorsunuz SGK bildirimleri yapılırken kişilerin meslek kodlarına göre bildiriliyor SGK'ya. Burada işverenler kendi kalfalarını eczane hizmetleri teknikeri meslek koduyla bildirmesi lazım. Yani orada ödenen o meslek kodunda işaretlenmeli ki çünkü yazılımda o meslek koduna göre işaretlenenler için 60 gün veriliyor otomatik olarak. Eğer bu yapılmadığı takdirde yani eczane hizmetleri teknikeri değil de örneğin ya büroda çalışan bir büro çalışanı gibi gösterilirse bu imkandan yararlanmıyor. Burada da işverenlerin dikkat etmesi gerekiyor. Yani işverenlere ek bir mali yük getirmiyor. Onu söyleyelim.
Evet.
Yani sadece işaretlerken burayı işaretlemiş olması lazım. Çalışanlarına bildirimini yaparken.
Teknikeri dediniz evet. değil mi?
Eczane hizmetleri teknikeri. Zaten evet. meslek kodları var şeyde Osman Bey. Yani örneğin ben Tarkan Zengin olarak herhangi bir iş yerinde işçi olarak çalıştığımda örneğin benim mesleğim ne? Eğitim danışmanı. Orada eğitim danışmanı olarak o kodda onu işaretlemesi lazım.
Evet.
Eczacıların da o kendi
eczane hizmeti teknikeri olarak
evet,
işaretlenmeli.
İşaretlenmeli. Yani bunun dediğim gibi tekrar edelim işverenlere herhangi
ne kadar süre tekniker olarak hizmet vermeli?
Orada herhangi bir şart yok.
Şart yani yok
bildirim
mu?
Anından itibaren sadece şu var. Şöyle bir kolaylık getirildi. Örneğin bir Eczacı Kalfası'nın 3 Ağustos itibariyle bir belgesi varsa, çünkü zaman geçti, geriye dönük olarak 10 aylık primlerini de ödemiş sayacak. Yani o meslekten bunları sayacak. SGK'nın böyle bir kararı da var. Bu da önemli. Yani şöyle düşünün, bu yönetmelik çıkmadığı için siz bir yerde 2 senedir çalışıyorsunuz. Ama son 10 ayınızı öyle bir tarih koydular. 3 Ağustos 2018'den itibaren. Yani bugün diyelim ki Osman Bey herhangi bir Eczacı Kalfası bildirimi yapıldığı takdirde 10 ay geriden başlamış olacak. Yani anladım. 11. ayı çalışıyor olacak. O da ona işte diyelim ki bir yıl için 60 gün veriliyor ya. Yani 60 güne yakın bir günde buradan kazanmış olacak. Bu önemli bir değişiklikti. Asıl önemli olan özellikle engelli ailelerini son dönemde hem engellileri hem engelli çocuk sahibi ya da yetişkin sahibi aileleri destekleyen birçok önemli değişiklik yapıldı. Bu 2019'a 9 sayılı genelge ile bir de ağır...
Sadece annelere değil mi?
Evet. Yani dolayısıyla bu aileye verilmiş bir hak oluyor. Çalışan kadınların zaten çalışma hayatının içerisinde bir de toplumsal roller gereği evde yüklendikleri ağır bir sorumluluk oluyor. O sorumluluğu çeşitli yasal düzenlemelerle bir olumlu pozitif ayrımcılık dediğimiz bir düzenleme ile kadınlarımızın biraz daha rahatlatılmış olması ben de çok olumlu buluyor ve destekliyorum. Burada da genelge ile banka sandıklarına tabi çalışan kadın sigortalıların, yani bankalarda çalışanların biliyorsunuz sandıkları oluyor bunların. Buraya tabi çalışanların ayrılmadan doğum borçlanması yapma hakkı getirildi. Eskiden ayrılma imkanından sonra oluyordu. İkinci de bunun yanında da yine onun devamında banka sandıkları mensubu kadın sigortalılardan ağır engelli çocuğu bulunanlara erken emeklilik hakkı tanındı. Burada da az önce yıpranma payını eczacı kalfalarında bahsetmiştik ya, burada getirilen de ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların çalıştıkları günlerin dörtte biri prim gün sayısına eklendiği gibi emeklilik için gereken yaştan da indiriliyor. Yani her yıl için 90 gün dörtte bir oranında veriliyor ve bu emeklilik yaşını da geriye götürüyor. Yani şöyle düşünelim. 20 yıl çalışmış bir kadın çalışan 25 yıl gibi çalışmış sayılacak ve emeklilik süresi de 5 yıl geriye gitmiş olacak. Burada tabii şeyle Osman Bey bir şey de hatırlatalım. Bizde 1 Ekim 2008 yılında özellikle bu kanunlarda önemli bir değişiklik yapıldı. Ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıları her bir yıl için 360 gün değil 450 gün olarak değerlendirildi ve emeklilik yaşı da 90 gün geriye gidiyordu. Burada ağır engelli çocuğu olanların emeklilik yaşlarında da geriye gidiş oluyordu. Evet. Bu hak banka sandıklarına tabi çalışan kadın sigortalılarda da dörtte bir oranında geliştirilmiş oldu. Hem engelli çocuklarımız hem de kadınlarımıza hayırlı olsun
diyoruz. Burada benim aklıma takılan bir husus var, onu sormak istiyorum. Ağır engelli çocuğu, engelli çocuğuyla ağır engelli çocuğu arasında fark var galiba ailelerin, değil mi efendim? Yüzdelik bir anlatımla, yüzdelik bir anlatımla sanırım oluyor o farklar. Evet. Nedir o?
Şöyle, bizde engellilik oranları işte %40'dan başlıyor, %50, 60, 70,
ağır 80, engelli. 90,
%90 ve üzeri engelli olanlar. Tabii orada engelin çeşidi de önemli. Yani kişinin bizde engellilik oranıyla öyle çalışanlardaki hani iş gücündeki kayıp oranı da bazen değişebiliyor. Buradaki bahsedilen engellilik oranı. Yani diyelim ki birinin bir bilgisayar operatörünün iki parmağını kaybetmiş olması Osman Bey, ya yani engel olarak diyelim ki %40'a tekabül eder. Ama o kişinin yaptığı iş itibariyle iş gücünün kayıp oranı %90'dır. Yani engellilikle iş gücünde kayıp oranı arasında böyle bir farklılık var. Burada ağır engelliden kastedilen, yani artık tamamen yatalak olan, şey olan şeklinde değil. Onun doktorlarımız bir heyet halinde kişinin mevcut durumuna bakıp ona göre kararını veriyorlar.
Evet efendim. Önümüz bayram. Programı bitirmeden önce de bayramlaşalım.
Evet.
Programı bitirmeden önce bayramlaşalım. Emeklilere ikramiye ve maaş ödemeleri konusu söz konusu. Aha, evet. Nedir efendim?
Şimdi sizin hatırlatmanızı da biz de söyleyelim. Önümüzdeki salı Ramazan Bayramı. Bütün dinleyicilerimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutlayalım, tebrik edelim. Çalışanlar açısından tabii bayram geliyor. Masraflar olacak. İnsanlar, evet, dedeler torunlarına hediye alacak. Aileler evlerine bir şeyler alacak. Bu anlamda biliyorsunuz geçen yıl bütün emeklilere, yaklaşık 12 milyon emeklimize her bayram 1000 lira emekli ikramiyesi veriliyordu. Bu bayramda verilecek. O ilk ikramiye de yarın 31 Mayıs Cuma günü SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin tamamının hesabına yarın yatacak.
Evet.
Yani çünkü şöyle, Haziran ayı geliyor, işte pazartesi resmi tatil, çok yoğunluk olabilir diye Cuma gününden herkesin hesaplarında olacak. Maaşlar yatacak. Yani orada da şöyle, yani bu kişilerin aldığı güne göre değişiyor biliyorsunuz. Bu dönem maaşın erken yatması söz konusu değil ama SSK ve Bağkurlularda. Çünkü 17 ile 28'i arasında yatıyor. Emeklilik kodlarına göre yatıyor. Zaten 28 Mayıs'a kadar tamamı emeklilerin maaşları yatmış oldu. Ancak müjde şeye geldi Osman Bey, memur emeklilerine. Hı hı. Memur emeklileri her ayın 1'i ile 5'i arasında emekli maaşlarını alıyorlar. Dolayısıyla 3'ü bayram olduğu için bunların maaşları da pazartesi günü yatacak. Yani 5'ine bırakılmayacak bayrama girildiği için. Normalde memur emeklileri 1 ve 5, her ayın 1'i 5'i arasında, evet, alıyorlardı. Onların da önümüzdeki pazartesi günü, yani 3 Haziran pazartesi günü bütün memur emeklilerinin
maaşı da... Memur emeklileri pazartesi, diğer emekliler yarın.
Evet, yalnız hemen farkı koyalım ortaya. Emekli maaşlarını iş SSK ve Bağkur emeklileri zaten aldı.
Evet.
Sadece memur emeklileri kaldı. Onlar da 3 Haziran'da öne çekildi. Evet. 3 Haziran'da alacaklar. Emekli ikramiyeleri ise tamamının, SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin yarın yatacak.
Yarın Cuma yatacak.
Günü. 31 Mayıs Cuma günü
ben yatacak. Ben yarın babamı bir arayayım. Yani yarın arayayım. Peki. Almanya'dan bir soru Necati Bey'den geliyor. Zonguldak SGK'ya bağlıyım. Türkiye'den emekli oldum. 2012 yılında, 2016 yılına kadar emekli aylığımı kesintisiz aldım 4 yıl boyunca. Sonra aylığımı Almanya'da almak istedim. Fakat şimdi 2016 yılından beri maaşımı alamıyorum. Yazışmalar yaptım, nedenini sordum ancak hiçbir cevap alamadım. Neden olabilir?
Osman Bey, şöyle yapalım. Yani Necati Bey ile biz...
Bizim şu an vakitsizliğimizden dolayı, evet, diyorsanız birkaç dakika daha ayırabiliriz. Yok, ama araştıralım ama, diyorsanız...
Şöyle, yazdığı yazı, hı hı, Necati Bey'e verilen ya da...
Cevap, nedir, onlara yani, bakmak lazım.
Evrak kayıt numaralarını verirse onları buradan takip edebiliriz. Yoksa sadece bu bilgilerle yorum yapmamız çok mümkün değil.
Evet.
Yani niye cevap verilmemiş?
Kesin doğruya ya da, ulaşamayız.
Evet,
değil
yani
mi?
Şu anda ulaşamayız. Peki. Ama bize hani programdan sonra bir irtibat kuralım.
Necati
Bazı
Bey.
Belgeler, hı-hı, göndersin. Onun üzerinden bakmış olalım.
463 34 19 ya da 463 34 21 numaralı telefonumuzu şu an arayın. Kadriye Hanım'la tekrar görüşün bu hususta. O belgelerin ne olduğunu, Tarih ve numaralarını, sayılarını verirseniz danışmanımız Tarkan Bey bu konu üzerinde çalışacak.
Kendisine bilgi vereceğiz.
Size bilgi aktaracağız. Ya telefonla aktarırız ya da programımızdan açıklaması yapılır bu konunun hususun diyelim.
Olur.
Önümüzdeki hafta programımız olmayacak sanırım. Bir sonraki hafta tekrar birlikte olduğumuzda açıklamalarımızı yapar Necati Bey'in sorusunu da yanıtlamış oluruz. 463 34 19 34 21 telefon numaralarımız Almanya'dan Necati Bey için bir kez daha hatırlatalım programımızın sonunda.
Biz de hem Necati Bey'e hem de Almanya'da dünyanın bütün her yerinde yaşayan vatandaşlarımıza zında bayramlarında bu vesileyle tebrik edelim.
Şeker bayramınızı kutluyoruz sevgili dinleyiciler. Programımızın sonuna geliyoruz. Efendim sizin de bayramınız kutlu olsun.
Çok teşekkür ederim.
Bir sonraki programda yine birlikte olalım. Çalışanların Dünyası programımızın sonuna geldik. Tarkan Zengin, Kadriye Şenel hazırladı programı. Ayhan Taşçı teknik masadaydı. Mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Şimdiden iyi bayramlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
Çalışanların Dünyası.